Ayrım 27, Son Tanık, Glenn Mead, sayfa 311. Bosna Hersek. Önde rahibe Hilda, arkada Kelly, döner merdivenden manastırın bodrumuna indiler. Kadının elinde pilli bir fener, duvarda zarif yıldızlı ikonaların önünden geçtiler. ''Bana manastırınızdan ve tarikatınızdan bahseder misiniz?'' 15. yüzyılda bir Sırp prensesi tarafından bir inziva ve tefekkür yeri olarak aynı zamanda da bölgenin hastalarına ve muhtaçlarına yardım için yaptırılmış. Hemşirelik eğitimi alan çok rahibemiz var. Basamaklar bitince kilidi paslı eski ve ahşabı kararmış bir meşe kapının önüne vardılar. Rahibe Hilda kilide bir anahtar sokup kuvvetle itti. Kapı gıcırdayarak açıldı. ''Burası nedir?'' ''Kayıtlarımızı burada tutarız Mr. Kelly.'' Girdikleri oda genişti. Tavanı kubbeli, zemini pişmiş topraktan karolarla kaplıydı. Duvarlar boyunca uzanan kalın ahşap raflar, eski defterlerin ve günlüklerin, bal mumu mühürlü eski parşömen rulolarının ağırlığından bel vermişti. Yaşlı rahibe fenerini raflara doğru salladı. Cübbesinin altından okuma gözlüğünü çıkarıp taktı. ''Çocuğun adı ve yaşı?'' Luca Joran 4 yaşındaydı. Buralarda pek rastlanır bir soyadı değil. Babası Amerikalıydı. Emin misiniz? Evet, neden sordunuz? Bana bir şey hatırlattınız, önemli olabilir. Hemşire Hilda bir rafa yaklaştı. Federini yanına yere bıraktı. Defterlerden birini indirip sayfalarını çevirmeye koyuldu. Tedavi ettiğimiz tek Amerikalı bir akşam buraya dediğiniz yaştaki küçük oğluyla getirilen biriydi. Kar yağıyordu, soğuk bir geceydi, iyi hatırlıyorum. Çünkü ikisi de fiziken çok kötü durumdalardı. Bir de adamın milliyetini hatırlıyorum. Bu bölgede hiç Amerikalı'ya rastlamayız.
Amerikalı olduğunu nereden biliyorsunuz?
Aksanından, New Yorkluydu. Bir zamandan orada genç bir rahibe olarak çalışmıştım. İkisi buraya bir hayırsever tarafından otomobille getirilmişlerdi.
Yaralı mıydılar?
Yaşlı kadın defterdeki sayfaların birinde durdu ve bir kaydı gösterdi. Hepsi burada işte. Çocuğun sırtında şarapnel yaraları vardı. Önemliydi ama ameliyat edilecek gibiydi. İkisi de zatürreydi.
Kelly yüreğinin hızlandığını duydu. Bana başka ne söyleyebilirsiniz?
Çocuğun adı Luca olarak verilmiş, gözlerinden birinin farklı olduğunu hatırlar gibiyim. Sütümsüydü, bir göz hastalığı geçirmiş olmalıydı.
Lütfen devam edin.
Soyadı yazılmamış, bir soyadı belirtilip belirtilmediğinden kuşkuluyum, bir bakayım ama.
Yeniden deftere döndü, parmağını bir satıra bastı.
Burada, baba adı David diyor.
Başka ne hatırlıyorsunuz?
Yaşlı rahibe gözlüğünün üzerinden Kelly'ye baktı. Tek hatırladığım babanın yüksek ateşle zaman zaman sayıkladığı, buna rağmen çocuğunu bir an olsun bırakmadı. Uyudukları zaman bile oğlanın elini tutuyordu.
Başka?
Kadın yine deftere baktı. İkisini de elimizden geldiğince tedavi ettik. Cevap veriyor gibi oldular. Bir antibiyotik tedavisine başlamışlardı zaten. Babanın cebinde antibiyotik hapları bulduk.
Baba kaç yaşlarındaydı?
Kadın gözlerini kaldırdı. Bana kalırsa 30'ların başında olmalıydı.
Buraya nasıl getirildiklerini anlatın lütfen.
Bir adam arabasıyla geldi. Kötü durumda olduklarını söyleyip ikisine de yardım etmemiz için yalvardı.
Sonra
ona gerçeği anlattık. Kendi hastalarımız zaten ölüyordu.
Neden?
Doktor yoktu. Çok ama çok az ilacımız ve malzememiz vardı. Adama çocukla babasının kurtulamayabileceklerini söyledim. Bir hastaneye götürmesini, orada kurtulma şansları olacağını söyledim. Götüremeyeceğini söyledi.
Neden götüremezmiş?
Askerler ve kontrol noktaları yolları kesmişti. Babayla çocuğunun karlı dağlardan yaya geçmeye dayanabileceklerine inanmıyordu. Onun için ikisini de bize bıraktı.
Siz de tedavi ettiniz.
Elimizden geldiği kadar. Çocuğu ameliyat bile ettik, şarapnellerin çoğunu çıkardık. Düzelmeye başladılar. Ama ilaç bulamazsak ikisinin de hayatta kalamayacaklarını biliyordum. O sırada bir mucize oldu.
Ne demek istiyorsunuz?
Adam iki gün sonra döndü.
O hayırsever dediğiniz adam mı?
Evet, canlı cenaze gibiydi. Buraya dönmeye çalışırken yaralanmış, kolundan ve göğsünden vurulmuştu. Onu tedavi etmemiz gerekti.
Neden geri gelmiş?
Bize ilaç ve tıbbi malzeme getirmek için. O adam olmasaydı bugün burada gördüğünüz hastalardan çoğu ölürdü.
Peki babayla oğlu ne oldu? Babanın sağlığı hızla bozuluyordu. Gerçek bir hastaneye götürülmesi gerekliydi. Bunu adama da söyledim.
Sonra?
Babayı bir hastaneye götürmeye çalışacağını söyledi. Babayla çocuğu arabasına yerleştirmesine yardım ettik. Ve bir daha ne Amerikalıyı ne de küçüğü gördük.
Şu hayırseverin kim olduğunu biliyor musunuz?
Evet, buralarda tanınan biriydi.
Kim?
Adı Mila Shavik'ti.
60. Kısım, Cape May, New Jersey. Birazdan yapacağım hayatıma mal olabilir. Angel sigarasından bir nefes aldı, dumanın kıvrıla kıvrıla tavana yükselmesini izledi. Yatakta yatıp yukarıya bakarken tavan alçısındaki her çatlağı ezbere biliyordu. Mila Shavik'in yanında yattığı zaman zihnindeki her nehir, her damar aynı şeyi anımsatırdı. Gözleri açık, yüreği yapmakta olduğundan iğrenmek dışında her şeye kapalı. Carla Lane haklıydı diye düşündü. Nefret, sevgi. Tuhaf ama Mila Shavik'e karşı hissettiklerini bazen bu iki sözcük kusursuzca anlatıyordu. Ona karşı hislerini bazen bir çeşit düşkünlüğe yaklaşıyor olmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Shavik'le ilgili olan nefret dışındaki her şey aşağılık geliyordu. Belki Stockholm sendromu zıt duygularını açıklayabilirdi. Öyle ya, Shavik'in iyi ve düşünceli olduğu anları nasıl unutabilirdi? Saçını okşadığını, genç bir aşık gibi elinin tersini yüzüne hafifçe dokundurduğunu unutabilir miydi? Yine de durumun bundan çok daha karmaşık olduğunun bilincindeydi. Sezgisi Shavik'in içinde en az onunki kadar büyük bir yara taşıdığını söylüyordu. İnsanlıktan biraz nasibini almış herkes ızdırap çeken bir ruha acır. Shavik'e karşı hissettiği bu acıma değil miydi? Sevgi değil, sadece acıma. Adamın çektiği eziyetin kaynağını aramayı çoktan bırakmıştı. Bu çaba onu hedefinden saptırmaktan başka bir şeye yaramayacaktı. Başucu masasında buz kırıklarıyla dolu bir buz kovası duruyor, içinde bir kuruk şampanya şişesi, yanında da iki kristal kadeh görülüyordu. Titreyen ellerle şampanyanın mantarını patlattı ve bir kadeh doldurdu. Bu katillerle bir arada olmakla annesinin ve ablasının hatıralarına saygısızlık edip etmediğini düşündüğü anlar olmuştu. Oysa bedeniyle zihnini birbirlerinden ayırmayı uzun zamandan beri biliyordu. Biriyle yatarken ne zihni ne de bedeni kendine aitti. Makyajlı ve perukalı kadını özbendiğinden bütünüyle soyutlamayı beceriyordu. Üstelik Shavik'in yatağını paylaşmanın daha ulu bir amacı vardı. İntikamını almasını sağlayacak bir amaç. Bir çuval inciri berbat etmezse, birazdan yapacağım hayatıma mal olabilir. Bunu kesinlikle iyi biliyordu. Sigarasını söndürdü, yataktan kalktı, ipek sabahlığını giydi. Pencereye yaklaşırken kapıya yaklaşan bir otomobil sesi duydu. Demir kapılar iki yana açılırken vücudundan elektrik akımı gibi bir korku geçti. Araba yolundan camları koyu renk bir Mercedes geliyordu. Mila Shavik eve gelmişti. New Jersey, Cape May sahilindeki yazlık etkileyici özelliklere sahipti. Arka taraftaki yüzme havuzu Delaware körfezine bakıyor, dövme demirden bir kapı kumsala açılıyor, bahçenin çimenleri iyi aydınlatılıyordu. Kuleli eski köşkleri, restoranları ve yat kulübüyle Cape'in uyuşturucu ve suça teslim olmuş New Jersey semtlerinden uzak bu seçkin mahallelerinin Victorian bir havası vardı. Mercedes'in gözden uzak bir yerde durduğunu işitti. Arabanın kapılarının açılıp kapandığını, korumaların indiğini duydu. Ayak seslerinden hole girdiklerini anladı. Yapabilecek miydi? Bu son hareketi, ölümle kumarını. Her ayrıntıyı planlamıştı. İyi ama ya yakalanırsa, ya öldürmeden önce işkence ederlerse, annesiyle ablasına işkence ettikleri gibi. Annesiyle ablasının çığlıkları aklından hiç silinmiyordu. Korkusu omurgasına saplanmış buzlu bir hançer gibiydi. Kendine bir şampanya daha doldurdu. Koridorda ayak sesleri yankılandı. Kapının tokmağı döndü. Orada, eşikte, Mila Shavik'in ta kendisi duruyordu. 61. Kızım. Kadın tebessümünün doğal görünmesine çalıştı. Beni özlemiş gibi bakmamaya çalış. Shavik bir elinde evrak çantasıyla yaklaştı, çantayı yere bıraktı. Genç kadını usulca alnından öptü. Özledim. Angel'ın uzattığı şampanyayı bir dikişte içti. Kristal kadehi komodine bıraktı.
Keşke kalabilseydim ama sadece birkaç evrak almak için geldim. Görev işte.
Ne görevi?
Kulüpte bitirmem gereken bazı işler var. Sen neden rahatına bakıp bir film seyretmiyorsun? Gece yarısından sonra dönerim. O zaman yemek yer, şampanya içeriz.
Söz mü?
Söz. Kollarını Şavik'in boynuna dolayıp öptü. Dudakları dudaklarına değerken tıraş losyonunun belli belirsiz kokusunu soludu. Şavik her zamanki gibi dalgındı. Angel geri çekilip gözlerinin içine baktı.
İyi misin?
Genç kadının alnını yine usulca öptü. Sadece yorgunum. Yapılacak çok iş oluyor. Gitmeden önce kasadan bir şey almam gerek. Soyunma odasına doğru giderken eşikte durdu. Bu arada yarın akşam katılmam gereken bir aile işi var.
Kendi evimde kalmamı mı istiyorsun?
Belli belirsiz bir gülümseme. Anlayacağını biliyordum. Birkaç dakika sonra Şavik gitmişti. Angel camları koyu film kaplı Mercedes'in bahçe kapısından çıkışını pencereden izledi. Ev sessiz gibiydi. Ev personelinden Porto Rikolu hizmetçiyle aşçı kocasından başka kimse yoktu. Oda kapısının kapalı olup olmadığını bir daha kontrol ettikten sonra çantasından Toshiba dizüstü bilgisayarını, bloknotuyla tükenmez kalemini çıkardı. Şavik'in gardırop olarak kullandığı odaya girdi. Duvarlar yakut renkli nefis bir maunla kaplanmıştı. Takım elbiselerin, gömleklerin, gündelik giysilerin asılı olduğu askılar, düzgünce istiflenmiş kazaklar, kravat rafları, yüksek bir aynayla bir de koltuk. Bir askı dolusu elbiseyi kenara çekip arkadaki maun panoyu ortaya çıkardı. Yanında bir dizi ışık düğmesi. Düğmelerden biri sahteydi. Sağ alttaki düğmeye iki kez basınca maun pano vınlayarak açıldı. Bir duvar kasası görüldü. Daha sonra koltuğu tavandaki duman alarmının altına yerleştirdi. Bir gün önce duman alarmını tıpkısıyla değiştirmişti. Tek farkı taktığı alarmda toplu iğnebaşı büyüklüğünde ve kasaya yönelik bir kamera bulunmasıydı. İşi bittiğinde ilk alarmı tekrar yerine takacaktı. Şimdi ise tavandaki alıcının üzerindeki alarm muhafazasını gevşetiyor, koltuktan iniyor, video kamerayla Toshiba arasına bir bağlantı kablosu takıyordu. Video filmi bilgisayara yükledi. Hızla ileriye aldığı zaman titrek görüntüler gördü. Ekranda şimdi Şavik vardı. Kasanın klavyesine rakamlar giriyordu. Filmin kare hızını düşürdü. Girilen her sayıya dikkat ettikten sonra bloknotuna yazdı. 7, 6, 4, 8, 0, 1. Kadın duman alarmını Toshiba'dan söktü. Koltuktan inerek kasanın başına gitti. Titreyen parmaklarla ama dikkatle sayıları klavyeye girdi. 764-801. Kırmızı ojeli tırnağıyla kare tuşuna bastı. Kasanın kapısı mırıldanarak açıldı. İçinde bir tomar parayla kalın bir defter vardı.
''Aradığını buldun mu hayatım?''
Angel gözlerinde dehşet ifadesiyle arkasına döndü. Kapının eşiğinde Arkov duruyordu. Yanında da yüzünde çakal gibi sırıtışla Billy Davies. Arkov odaya daldı ve genç kadını kabaca saçlarından kavradı.
''Kendini akıllı sanıyordun değil mi? Her zaman kadınları asla küçümseme demişimdir ama seni izliyorduk. Niyetin neydi? Bir tarafını kırmadan bana cevap ver.''
Yüzü hırstan kasılmış, yumruğunu sıkmış vurmaya hazırdı. Billy bundan sonra olacaklardan keyif alıyormuşçasına sırtlan gibi güldü.
''Cehenneme git!''
Angel göğsünü delip geçecekmiş gibi çarpan yüreğine rağmen Arkov'un yüzüne meydan okurcasına bakıyordu.
''Kimin için çalışıyorsun?''
Arkov'un yüzüne tükürdü. Adam kendinden geçti, içindeki öfke kabardı. Yumruğunu Angel'ın yüzüne patlattı. Genç kadın bilincini yitirip yığılmadan önce kırılan kemiklerinden mide bulandırıcı bir ses çıktı. 62. Kısım. Şavik tek başına pencerenin yanında durmuş sigarasını tüttürüyordu. Kapı devrilir gibi açıldı, içeriye bir kağıt havluyla yüzünü kurulayarak Arkov girdi. Öteki elinde duman alarmı kamerasını taşıyordu.
Billy hafıza kartını çıkardı.
Alarmı Şavik'e attı. Şavik havada tuttuğu cihazı inceledi. Nerede şimdi?
Billy onu bodruma sürükledi.
Konuştu mu?
Hala baygın. O kadar kuvvetli vurdum ki burnu kırıldı.
Ona zarar vermemeni söylememiş miydim?
Arkov sırıttı. Niyetimizin ciddi olduğunu anlaması gerek. Endişelenme. Kendisi için neyin iyi olduğunu biliyorsa konuşacaktır.
Yüzünü kurulaması bitince kağıt havluyu kenara fırlattı.
O karıya hiç güvenmemiştim. Sana yaklaşmak için çok uğraştı. Kamerayı yerleştirmek zekice ama yeterince zekice değil.
Şavik'in hırsla duvara çarptı. Kamera parçalanarak düştü.
Niyeti ne? Neyin peşinde? Para olamaz. Etrafta bıraktığım paraya hiç dokunmadı. Sence federallerin hesabına çalışıyor olabilir mi?
Sana tükürdüğü zaman yüzümdeki ifadeye bakarsan çok daha kişisel bir şey olmalı.
Harkov haklısın dedi.
Gerginliğin keyfini çıkararak eklemlerini ovuşturdu. Birinin elinde skopolamin dolu bir şırınga var. Eğer gerçek ilacı bir işe yaramazsa eski yöntemlere döneriz. Başını sallayarak kapının yanına gitti.
Anlaşılan onu yatağına almakla büyük hata etmişsin Mila.
Şavik sigarasını söndürdü. Yüzüme vurma.
Babam telefon etti.
Ne diyor?
Angel'ı anlattığımda hiç memnun olmadı. Ama daha da beteri var. O Lane adlı kadının tanık olduğunu söyledi.
Neyin tanığı?
Şeytan tepesindeki eğlencelerimizin.
Babam bunu nereden biliyor?
Pazar buraya geldiği zaman anlatacağını söyledi.
Hoşuma gitmedi. Bu kadarı tesadüf olmak için çok fazla. Önce her şeye burnunu sokan o çalgıcı, şimdi de karısı.
Ben de öyle düşündüm. Sence Angel'la aralarında bir bağlantı olabilir mi?
Hiçbir fikrim yok ama olsa şaşmazdım.
Onu konuştururum. Skopolamin etkisini gösterince söyleyeceklerini dinlemek ilginç olacak. Geliyor musun?
Birkaç dakika sonra.
Arkov yine sırıttı. Neyin var Mila? Artık pis işleri kaldıramıyor musun yoksa?
Tabii kendi kendine öfkelenerek bir sigara yaktı. Gardını düşürmüş, çok aptalca davranmıştı. Şimdi de Angel'la uğraşması gerekiyordu. Ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktı. Kanun ve besa, sadakat ve gizlilik. O kadını asla evine davet etmemeli, ona asla güvenmemeliydi. Tıpkı babasının dediği gibi kimseye güvenme. Babası, uzun zaman önce ölen babası, belleğinde güçlü bir şimşek çaktı, her şey gözlerinin önüne geldi. 18 yaşındaydı, 1000 farklı rüyası olan parlak, umut dolu bir delikanlı. Eve dönük babasını üzerinde hala siyah avukat cübbesiyle, yüzü morarmış, gözleri fırlamış, bodrumda bir ipin ucunda bulduğu güne kadar. İpi kesti, babasını hayata döndürmeye çabaladı. Ancak daha dudaklarını babasının mosmor dudaklarına yapıştırdığı an, durumun umutsuz olduğunu anlamıştı. Daha sonra kendini bir daha asla o denli yalnız hissetmedi. Hayran olduğu adam gitmişti. Annesini ancak şöyle böyle hatırlıyordu. Annesi öldüğünde 5 yaşındaydı. Kahverengi gözler, sabun kokulu bir cilt, her zaman gülümseyen bir yüz. Hepsi bu kadar. Oysa babasını hiç unutmadı. Neden korkakların yolundan gitmişti, neden? Bu sorunun cevabını hiç bulamadı. Sigarasından bir nefes daha aldı, aynadaki yansımasına baktı. 1000 düşü olan parlak ve umut dolu delikanlı neredeydi? Çoktan yitip gitmişti. Hiçbir yakınının kalmaması bu ait olma ihtiyacını açıklayabiliyor muydu? Ne kadar çürümüş olursa olsun bir aileye ait olmak, bunca ölüme tanık olunca ölüme karşı bağışıklık hissediyor, buna karşın babasının bir ilmekten sallanan görüntüsü her seferinde yüreğine dağılıyordu. Sigarasını söndürürken duygularını da ezdi. Bunu yapmayı öğrenmişti. Duygular insanın kanını emer, güçsüzleştirir. Şeytan tepesinden çekilme sırasında olanlardan hala rahatsızlık duyuyordu. Cinayetler, kasaplık. Sanki o an kendi içinde başka hiç kimseyle paylaşmadığı bir yere giriyormuş gibi gözlerindeki ışık öldü. Bazen kabuslarda yüzlerini görüyordu. Genç ve yaşlı kadınların, küçük çocukların ve ölenlerin çığlıkları. Karlı topraklarda kızıl bir ceset denizi. Bir de aklından özellikle çıkmayan bir ceset. Ceketinin iç cebinden bir fotoğraf çıkardı. Resimdeki yüze bakarken hafızasını kazıdı. Lane denilen kadın tanıdık geliyordu ya, onu daha önce nerede gördüğünü bir türlü çıkaramıyordu. Nerede? O kadını nereden tanıyordu?
27. ayının sonu, sayfa 322.